Kota kalacağız. Burada kalacağız. Bu hafta da başlıyor. Memlekette saatler 14.06'yı gösteriyor. Telefon numaralarımız +93 312 463 34 19 ve +93 312 463 34 21. Belge geçer numaramız ise yine aynı kodla 463 32 84. Bir de blog adresimiz var. bizburda.blogspot.com da bizim adresimiz. Almanya'da Türk çocuklarının eğitim durumundan bahsedeceğiz bugün. Türk çocuklarının ana dili sorunu ve iki dilli ortamlarda uygulanan ders modellerinden, Almanya'da uygulanan ders modellerinin Türk çocuklarına etkilerinden, Almanya'da Türkçenin geleceğinden biraz da söz etmek istiyoruz. Türk toplumunun ana dilleri, Türkçe koruma ve sürdürebilme eğilimleri ve imkanları ve entegrasyondan asimilasyona mı gidiyoruz acaba diyoruz. Ve sonrasında da uzmanlara soracağız, çözüm önerileriniz nelerdir diye. Doktor İlhan Karaca, kendileri eğitimci ve bu konuda araştırmaları var. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Ve Doktor Taner Lüleci, kendileri tarihçi. Programlarımızın önceki programlarımızdan Taner Hoca'yı zaten tanıyorsunuz. Hoş geldiniz Taner Hocam. Evet, bugün az önce söylemiş olduğum başlıkları konuşacağız ama tabii sizin yorumunuzla sizin programı götürmek istediğiniz ana nokta, hedef noktasıyla hocam mikrofonu size bırakıyorum.
Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyorum. Müsaadenizle ben bu göç olgusuyla ilgili genel bir çerçeve çizeceğim. Arada da zaten İlhan Hoca'yla karşılıklı konuşuruz.
Tamam.
Göç konusu Türk tarihinin en eski devirlerinden beri millet olarak bizim kodlarımızda olan bir mevzu. Ama tabii biz burada şimdi yakın dönem ve hatta çok popüler bir noktasından yaklaşıyoruz. 1960'lı yıllardan itibaren bilindiği üzere Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya bir iş ve işçi göçü söz konusu oldu. Peşinen 2015 yılında bu konuların ne kadar zor olduğunu, bu konuları yorumlamanın, bu konularla ilgili bir şeyler söylemenin ne kadar zor olduğunu bir kere görmek lazım. Çünkü en nihayetinde malzemeniz insandır. 40 yıllık, 50 yıllık bir süreçten söz ediyoruz ve ihmal edilmiş birçok başlık var burada. 1961'de ilk defa bir işçi göçü söz konusu idi. Bu yıllarda yine Almanya özelinden söz edecek olursak, bugün sanayinin adeta lokomotif gücü olan Almanya'nın iş gücü ihtiyacı vardı. Böyle bir zaruret hasıl olmuştu. Diğer taraftan da bunu karşılayabilecek potansiyeli olan ülkeler vardı. Potansiyelden de neyi kastediyoruz? Daha ziyade nüfusu ve kalitesiz iş gücünü. En nihayetinde o tablolar herhalde herkesin gözünün önündedir. Ne şekilde insanların Anadolu toprağından ayrılıp işte o Sirkeci garından trenlere binerek gittikleri. Burada tabii bir takım tespitler yapmak lazım diye düşünüyorum. Bir defa az evvel ilk tespitim şudur. Bir kere bu zor. Yorumlanması bakımından ve çözümlenmesi bakımından bunlar zor konular ve zor süreçler. İlk iş gücü transferinden sonra orada insanlarımız bir takım şoklarla karşılaştılar. Çünkü tamamen farklı bir dünyaydı karşılaştıkları. Çok da nitelikli bir insan gücünün gitmediğini biliyoruz. Yabancı dil hakimiyeti diye bir şey söz konusu değildi. Başlangıçta insanlar böyle el işaretleriyle anlaşmak yoluna gittiler.
Almanca öğrenmeleri de beklenmiyordu zaten.
Evet, zaten böyle bir beklenti de yoktu. Nihayetinde onlar yine Almanların tabiriyle misafir işçi olarak geldiler. Ve açıkçası geri dönmeleri hem bekleniyordu hem de isteniyordu. Ta ki 1990'lara gelene kadar bu süreç devam etti.
Bu şok ne kadar sürdü hocam?
Açıkçası bu şokun belli kademelerde ben hala sürdüğünü düşünüyorum. Tabii ki o yıllarda bu şok dalgaları çok daha yüksekti. Ciddi trajediler meydana geldi. Yani İlhan Hoca onu daha iyi bilir, sahada orada çalıştığı için. Ama ben de kendi tecrübelerim de var. Mesela ben şunu çok arzu ediyorum. Türk gelinleri konusu vardır mesela Almanya'da, biliyor musunuz? Yani onun üzerinde...
Filmlere de konu olmuştur hocam.
Evet, yani çok daha... Eğer bir film varsa herhalde bir 10 filme konu olmalı aslında bu. Bununla ilgili bilmiyorum, yani türküler yapılmalı. Ve o gelinler dinlenmeli. Orada yaşadıkları, neler yaşadıkları, geçirdikleri şoklar. Yani bir şoktan söz edilecekse herhalde bunun en yakın şahitleri önce gelinlerdir. Az evvel ifade ettiğim gibi yani onların geri dönmeleri bekleniyordu ve isteniyordu. Daha sonra Alman sistematiği içerisinde bir sistem dışı kalmadan herhalde söz edilebilir. Bu giden insanlar tabii yavaş yavaş nüfusun ya da bu sayının arttığını herhalde görmek lazım. Sayı çok arttı. Gidenler işte amcasının çocuğunu, kuzenini, dayı oğlunu davet etmeye başladı. İnsanlar refah düzeylerini yükseltmek maksadıyla zaten böyle bir tercihte bulundular. Lakin Alman tarafının da bu süreci çok hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Çünkü mevcut işte Alman sistematiği içerisinde bir sistem dışı kalmak diye bir şey, bir olguyla karşılaşıyoruz bu defa. Ne oldu? Alman devletinin boş bıraktığı alanları kullanmaya başladılar. Hani ben o tabiri çok sevmiyorum ama bu getto, böyle işte bir adeta bir Türk mahalleleri, efendim böyle içine kapanık yapılaşmalar ve bu süreç bir türlü kırılamadı. 1990'larda dönemin başbakanı Helmut Kohl'un göçmenler gidecek mi kalacak mı karar versinler diye bir çıkışı da var. Böyle bir sitemi de söz konusu. En nihayetinde bugüne geldiğimiz süreçte karşımıza artık ciddi bir bizim uyum dediğimiz ya da Almanların işte entegrasyon dediği entegre bir süreç ile karşı karşıya kalıyoruz. Ayrı bir zorluk da bu defa burada karşımıza çıkıyor.
Peki entegre mi oluyoruz, asimile mi oluyoruz?
Şimdi o konuyu tam olarak değerlendirebilmek için Taner Hocam'ın dediğinden yola çıkarak belki bir şey söyleyebilirim. Şimdi sistem dışı kalma durumundan bahsetti birinci nesil için. Onlar kendi el yordamlarıyla işte kendi kültürel kodlarına göre işte varlıklarını orada sürdürdüler. Camilerini inşa ettiler. İşte Türkçe konuştular.
Marketler açtılar.
Marketler açtılar. Her şey kırmızı, beyaz ve yeşildi diyebilirim. Devletin onlara herhangi bir şekilde müdahale etmemesi bu gelişmeyle sonuçlandı. Şöyle çok geniş yelpazede Türk kültürü orada yerleşti. Türk ve İslam kültürü diyebiliriz. Ne zaman ki çocuklar yahut da bu gelen birinci nesil çocuklarını da aile birleşimi yoluyla Almanya'ya alma kararını verdiklerinde Alman devleti bu sefer bunların sorun olduğunu gördü. ve artık dönmeyeceklerini algıladı. Bu noktadan sonra yeni bir anlayışla onlara bakması gerekiyordu Alman devletinin. Artık onları kendi hallerinde bırakamazdı. Bu yaklaşım nasıl olabilirdi? Veyahut da nasıl oldu? Bu yaklaşım şöyle oldu. Alman devleti göçmenleri ne yapacağı belli olmayan bir çocuk olarak algıladı. Burada paternalist bir yaklaşımdan söz edebiliriz. Dolayısıyla onları hem dizginlemek hem de başını okşamak gerekiyordu ki bu işte sistem dışı durumu ortadan kalksın.
Çünkü onun nereye evrilebileceği de çok belli değil, öngörülemeyen bir durum.
Evet. Ayrıca çok yoğun bir nüfustan bahsediyoruz. Bu paternalist yaklaşımda da Alman devletinin iki eli vardı. Bir elinde asimilasyon kartı vardı. Daha çok sık olarak kullandı. Buna sağ eli diyelim.
Evet.
Diğerinde de çok kültürlülük işte...
entegrasyon kartı mı oldu?
Yok, çok kültürlülük kartı vardı işte. Veyahut da ona sonradan geleceğim belki. Postmodern kart vardı. İşte farklı desen kimlik kartı vardı. Bunu da zaman yeri geldikçe kullandığı bir karttı.
Evet.
Şimdi asimilasyon kartını kullanırken çok fazla bir şey yapmadı Alman devleti. Ne yaptı? Elinde olan en önemli aracı kullandı. Bu da okuldu.
Evet.
Çocuklar okula, belki de anaokuluna veyahut da kreşlere başladıklarında zaten sisteme dahil olmuşlardı. Ve burada okulun dili koruma noktasında önemlini vurgulamak lazım.
Aslında sisteme entegre olunmaya başlanan yer okul. Tam da burasıydı.
Tam da burası. Anaokuludur.
Anaokulu.
Şimdi bir küçük çocuğu düşünelim. 3 yaşında. Bu çocuk ailesinde ana dili Türkçe. İşte annesinin karnında Türkçe ile tanışıyor. O dile karşı 3 yaşına kadar bir bağ oluşuyor. Oyuncaklarının adı Türkçe. Annesinden sevgiyi Türkçeden alıyor. Şimdi bu çocuğun anaokuluna yahut da kreşe başladığını düşünelim. 3 yaşında bir çocuk geliyor kreşe. Kreşte çocuklar Almanca konuşuyor. Bu çocuk o ana kadar Türkçe öğrenmiş. Şimdi bu çocuk genel olarak kreşlerde de çalıştığım için biraz biliyorum.
Evet, ne yapacak?
Orada kim kendisine benziyorsa ona ilk etapta tutunuyor.
Evet.
Türkçe konuşan bir çocuğu buluyor. Ve büyük bir travma yaşıyor aslında. Ve burada herhangi bir araştırma yapılmış değildir bu konuda. Çok normal bir şeymiş gibi bir çocuğun kreşe gitmesi, anaokuluna gitmesi çok normal bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Kreşler, anaokulları çok değerli bir yerlermiş gibi yansıtılıyor. Ama onların bize dönük, Türk göçmenlerine dönük çok önemli bir işlevi dilden arındırma işlevidir. Ana dilinden arındırma işlevidir. Burada bu çok önemli. Çünkü çocuğun dilini yok ettiğiniz, tanımadığınızda çocuğun kimliğini tanımamış oluyorsunuz. Bu travmayı yaşayan çocuk kendi diline bakışını da değiştirmek zorunda kalıyor. Değersiz bir dil olarak algılıyor.
Ne yapıyor hocam? Peki yani bilmediği bir dille karşılaşıyor.
Evet.
İletişim bunun üzerine ve sadece kendisi gibi arkadaşlarla bu işi götüremeyeceğini bir noktada anlıyor ve kulak dolgunluğuyla mı yola çıkıyor?
Şimdi çocuk çabuk dili öğreniyor. O problem değil. Ama problem olan o çocuğun o an yaşadıkları.
Tabii travma.
O eve de yansıyor işte. Çocuklar hırçınlaşıyorlar. Anne babalar bu durumu tam olarak adlandıramıyorlar. Kreş çalışanları, anaokulu çalışanları da bunu işte
yaramaz bir çocuk.
Kültürel gerekçelerle yahut da o kültürel gerekçelere dayanarak yorumluyorlar.
Ya.
Pedagog oldukları halde pedagojik boyutlarını fazla düşünemiyorlar yahut da düşünmek istemiyorlar. Sonraki aşamada çocuk orada bir şekilde dili çabuk öğreniyor.
Ve sonra kendini oranın bir parçası gibi hissetmeye
başlıyor. Oranın bir parçası bir süre alıyor tabii ki.
Tabii.
Sonra okula geldiğinde aşağı yukarı aynı durumla karşılaşıyor. Şimdi bir Alman öğrencisini düşünün, bir de Türk öğrencisini düşünün.
Evet.
İşte ilkokul 1'e başlıyor.
Tamam.
Alman öğrencisinin ana dili Almanca.
Hı hı.
Türk öğrencisinin de ana dili Türkçe. Şimdi fırsat eşitliğinden bahsediyorsak, her iki çocuğun da ana dili o okulun ya da sistemin içerisinde olması gerekiyor.
Hı
hı. Ama bir çocuk, bir Alman çocuğu işte okulla ulaşmak istediği hedefe ulaşmak için ya da amaca ulaşmak için ana dilini koruyarak ulaşabiliyor.
Hı hı.
Bir Türk çocuğu ise ana dilinden vazgeçme kaydıyla
feragat
ulaşabiliyor.
Feragat ederek.
Hı. Evet.
Hı hı.
Dolayısıyla Almanya'da toplumda yer edinmek bir şarta bağlıdır. O da kültürel aidiyetini veyahut da kültürel kimliğini reddetmek, bırakmak ve okulun sana empoze ettiği kültürü benimsemek.
Ya, bu da çok ağır bir yük.
Bu da çok ağır bir yük. Ne yazık ki veliler, anne babalar çocuklarını okula ilk kaydettikleri gün diller arasında bir tercih yaptıklarını bilmiyorlar. O noktadan sonra artık geri dönüş olmayan bir süreç başlıyor. Çocuklar okullardan mezun olduktan sonra dilleri eğer evde de desteklenmemişse
ki genelde desteklenmiyor.
Ki genelde desteklenmiyor. Çünkü yoğun bir baskı var. Hatta aileler de şöyle düşünüyor. Ben çocuğuma Almancasını geliştirmezsem okulda başarısız olacak. İşte
ben de evde Almanca konuşayım.
Ben de evde Almanca konuşayım. Aslında doğru olan bu.
Hı-hı.
Yani
bir anlamda.
Bir anlamda.
Mecburen.
Evet.
Değil mi?
Evet. Şimdi neden bahsetmiştik? İkinci karttan bahsetmiştik.
Hı-hı.
Şimdi bu çocuklar dil üzerinden asimile oldular ya.
Tamam.
Bunlar kendi daha önce Taner hocamın bahsettiği o yapıya, o Türk kültürü dediğimiz o inşa edilen kültürel mekanlara onlar da oraları sahipleniyorlar çünkü.
Tamam.
Babalarından, dedelerinden miras kalmış yerler.
Tamam.
Oraları dönüştürmeye başladılar.
Hı-hı.
Orada da artık Almanca dili hakim olmaya başladı.
Hı-hı.
Olay da bu işte. Alman devleti oralara hiç müdahale etmedi.
Evet.
Birkaç nesli bekledi. Şimdi o yeni nesiller oralarda bayrakları dedelerinden, babalarından devralıyorlar.
Evet.
Ve biz diyorlar Almanya'da doğduk, Almanca konuşuruz ve işte bizim İslam anlayışımız varsa da
hı hı.
bu Almanya İslamı'dır, Avrupa İslamı'dır.
Hı
hı. Dolayısıyla köklerden yavaş yavaş kopma
hı hı.
süreci başlamış oluyor.
Hı hı.
O bizim bize ait olan işte birinci nesilden miras kalan dokular yavaş yavaş çözülüyor.
Ya.
Bu işte kalıntıları var artık. Dördüncü, beşinci nesilden sonra birçok şey için geç kalınmış olacak.
Evet. Peki hocam bu aşamada Türklerin böyle bir talebi var mı? Bizim okullarda kendi dilimizin öğretilmesini istiyoruz. Türk öğretmenler olsun, Türkçe dersleri olsun. Bir seçmeli ders gibi bir şey de. Böyle bir şey var mı ya da bilmediğim için soruyorum bunu.
Şimdi bu talep daha önce çok daha yoğun bir şekilde vardı.
Hmm.
Giderek
azalıyor.
Yani o bilinç de azalıyor.
Tabii.
Sadece dili koruma değil de dili sahipleme bilinci de azalıyor.
Hmm.
Ayrıca şey baskısı çok yoğun. İşte çocuğum okulda başarılı olsun baskısı öncelik kazanmış durumda.
Tabii.
Dolayısıyla Türkçeden vazgeçmek daha kolay geliyor insana. Kaldı ki birçok veli yahut da anne baba dili sadece bir konuşma aracı olarak görüyor. Dilin aslında
kültürel
boyutunu fark edemiyoruz yahut da göremiyoruz. Bu bizim oraya giden toplumun hocam da bahsetti. Daha çok vasıfsız statüde olmasından da kaynaklanıyor. Yeni gelişen nesiller yahut da yetişen nesiller de o vasıfsız insanlarda var olan o aidiyet duygusu eksik.
Evet.
İşte onlarda var olan bir şey bunlarda yok. Problem de ondan kaynaklanıyor.
Aslında anne babalar bir anlamda çok masumane bir şekilde yönlendirme evet. yapıyorlar. Çünkü Almanca'nın eksikliğini bizatihi yaşamışlar. Gün içerisinde bunun pratiğini fazlaca yaşamışlar. Akşam başlarını yastığa koyduklarında gün içerisinde hiç hatırlamak istemiyorlar. Dolayısıyla çocuklarının da benzer şeylerle karşılaşmaması için buldukları en pratik çözüm bu hepimiz için böyledir. İletişimin doğru yapılabilmesi, duygunuzu karşıya geçirebilmeniz için yaşadığınız topraklardaki dile hakim olmanız gerekir. Ama İlhan Hoca'nın bahsettiği gibi burada herhalde göz ardı edilen ya da fark edilmeyen ya da ne bileyim ilgili kurulların, kuralların, devlet cihazının da bazen pas geçtiği, göz ardı ettiği dilin sadece iletişim aracı olmadığı. Dilin aslında her şey olduğu ve bunun da yansımalarının işte ne şekilde olduğunu bugün görüyoruz zaten.
Bir millet eğer egemenliğinden yoksun etmek istiyorsanız önce dilini elinden alacaksınız.
Evet. Şimdi siz dilinizin kopartılmasına diyeyim artık biraz kaba olacak ama izin verirseniz içinizi boşaltmaya gelenlere karşı kendinize hangi organınızla savunacağınızı bilemezsiniz. Dolayısıyla tek adaylık başvurunuz işte diğer renklerden bir renk olmak olur. Ama beyaz bir sayfayı dilini koruyabilenler ancak açabilir. Siz işte Müslüman olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz ama bu sadece bir rengi ifade eder. Çünkü bu rengin ana dili ister yeşil, ister sarı, ister pembe olsun Almancadır. Ve Almanca konuştuğunuzda bu sizi yani Almanca konuşarak bir dili ana diliniz yaparak, ana dilinizi bırakıp bir dili ana diliniz olarak benimserseniz o dilin dünyasıyla dünyayı görmeye başlarsınız. Ve o dilin size müsaade ettiği argümanlarla kendinizi savunabilirsiniz. Örneğin Ramazan'ı savunuyorsanız işte sağlık, oruç tutmanın sağlıklı olduğu için tutuyorum diyebilirsiniz. Kurbanı savunursanız kan akıtmak için ki rüknüdür kurban kesmenin, kan akıtmak için savunuyorum diyemezsiniz. İşte eşe dosta fukaraya dağıtmak için diyebilirsiniz.
İhtiyaç sahiplerine yardım ön plana çıkar burada.
Evet. Yani aslında geleneğin içinden gelmeyen daha çok toplumun beklentileri doğrultusunda bir yorumlama.
Kelimelerle bu da, evet.
Nesiller ilerledikçe benimsenip tamamen kültürün dönüşümüne neden olmakta. Bunlar da söz konusu.
Evet, çok derin bir konu hocam.
Evet.
Gerçekten
can yakan, acıtıcı konular bunlar.
Evet, evet. Yani bu açısından hiç bakmamıştık biz hani uzun zamandır program yapıyoruz ama bu bambaşka bir yönü.
Şimdi bir boyutuna daha değineyim çünkü başta değindiğim için
onun. Değineceğiz hocam, daha vaktimiz var.
Bu bir elinde de şey kartını tutuyorlar demiştik ya.
Çok renkli.
Evet.
Sol elde olan.
Şimdi belki şimdi tepki de var tabii orada Almanya'da. Göç araştırmalarında bu duruma tepki gösteren Almanlar da var tabii ki. Siz bunları asimile ediyorsunuz diyen insanlar da var. Veyahut da kendilerini o şekilde muamele edildiğini gören insanlar da var. Bunlara da farklı o kartı gösterebiliyorlar. İşte diyorlar ki senin işte melez kimliğin var. Neden tek kimlikle kendini tanımlıyorsun, sınırlandırıyorsun? İşte çok kültürlüsün. Çok dillisin. Çok dillilik tanımını değiştiriyorlar. Yani geleneksel çok dillilik tanımı şudur. İki dili ana dil düzeyinde konuşursunuz. Bunu bırakmamız gerekir diyor postmodern yaklaşım. Çok dilli olmak için bir dilden birazcık bilmek yeterlidir. Atıyorum siz birazcık Türkçe konuşuyorsunuz. Tamam. Birazcık İngilizce. Çok iyi Almanca.
Çok dillisiniz.
Bu düzenek değiştirme dediğimiz şey yani bir dili konuşurken iki dili birbirine karıştırma. durumu. Daha önce iki taraflı yarım dillilik olarak yorumlanırken şimdi hibrit kimliğin ya da melez kimliğin bir dile yansıması olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla siz bunlar asimile oluyorlar diyemiyorsunuz artık. Kimi nereye asimile ediyorsun diye soruyorlar. Çünkü melez insanlar bunlar artık. Bunlar Türk değil, Alman değil, melez. İşte patchwork identity diyorlar. Bunları araçsallaştırıyor Alman uyum politikası. İşte sesini yükseltenlere karşı da bu kartla karşılarına çıkıyor. Dolayısıyla siz teslim olmaktan başka bir hayır, seçenek kalmıyor.
Evet.
Ya da sesinizi biraz yükseltmek istediğiniz zaman, geçen defa da söylemiştim, bu defa hemen kategorize oluyorsunuz. Evet. Değil mi? Bir takım işte hassasiyetleriniz varsa, hani Alman tarihinde çok da şirin görünmeyen, bu defa milliyetçi olabiliyorsunuz.
Evet, ideolojik bir, yani makul bir izahınız ideolojik bir söyleme dönüştürür.
Evet. Evet. Sohbetimiz devam edecek Taner Lüleci ve İlhan Karaca ile.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com. bizburada.blogspot.com.
Eğitimci Doktor İlhan Karaca ve tarihçi Doktor Taner Lüleci ile Lüleci ile hocam. Ama soyadlarınız da Karaca, Lüleci. Sohbetimiz devam ediyor. Biz burada kalacağız programında sayın dinleyenlerimiz. Dil konusundan bahsediyorduk. Çocuklara biraz değinmek istiyoruz. Türk çocuklarının ana dil sorunu ve iki dilli ortamlarda uygulanan ders modelleri ve bu ders modellerinin İlhan hocam, Türk çocuklarının etkileri neler?
Evet. Öncelikle bir ders modellerinden başlayalım.
Evet, evet.
Şimdi Almanya çok dilli bir ülke. Yani göçmenlerin oranı %15 sanırsam. Bir sınıfta bunlar genellikle de belirli bölgelerde yaşadıkları için bir sınıfta Alman öğrenci oranı göçmen öğrenci oranından daha düşük.
Düşük.
Dolayısıyla bir sınıfta çok dillilik gerçeği var. Şimdi siz buna bir ülke olarak nasıl bir reaksiyon gösterirsiniz? Ya o dilleri tanırsınız ve eğitim programınıza dahil edersiniz. Yahut da yok sayarsınız, benim tek dilim Almanca dersiniz ve hepsinin Almanca öğrenilmesini istersiniz.
Almanya hangisini tercih
eder? Almanya'nın ders dili modeli asimilasyon modelidir. Dolayısıyla Türkçe eğer varsa da sistem içerisinde, bu Almanca'ya geçiş için vardır. Bir dilin bir dili koruyabilmek için o dil dil dersi değil, ders dili olması gerekir.
Ne güzel.
Sorun orada. Almanca gibi Türkçe'de ders dili olması gerekiyor ki bu çocuklar dillerini koruyabilsinler.
Evet.
Ve burası çok önemli. Gerçekten.
Burası çok önemli. Aksi takdirde Türkçe sistem içerisinde, ki ben böyle derslere girmiş bir öğrenciyim.
Evet.
Biz Türkçe derslerini, hocam belki öğretmenlerle ilgili daha net şeyler söyleyebilir. Türkçe derslerini diğer derslerden daha kolay bir ders olarak kurduk. Orada rahatlardık. Hı-hı. Öğretmeni de daha az değerli bir öğretmen olarak Hı-hı. görürdük.
Hı-hı.
Onunla şakalar yapardık. Hatta dalga bile geçen öğrencilerimiz olurdu. Hı-hı. Sistem içerisinde Türkçe'ye verilen değer buydu. Biz de öğrenci olarak ona göre tavır alırdık.
Evet, telefonumuzda Ali Oda varmış. Kendileri Almanya'dan bizi arıyorlar. Ali Bey merhaba. Ali Bey merhaba. Ali Oda. Ali Oda hatta mı hala? Bir sorusu var Ali Bey'in. Onu alalım. Hocalarımıza bir sorusu varmış. Yok mu şu anda hatta? Tamam, bir sohbetimize devam ediyoruz. Yine bağlandığında haberleşiriz. Evet, Türkçenin ders dili olması gerekiyor.
Evet.
Ben müsaade ederseniz öğretmenlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Genelde karamsar bir tablo çiziyoruz. Hani dost acı söyler misali. Ama burada Türk Milli Eğitimi'nin yurt dışına gönderdiği yüzlerce öğretmenimizden de bahsetmek gerekir. Süreç şöyle işliyor. Eğer eksikse İlhan düzeltsin. Türk toplumunun öncelikle bu talebi ilan etmesi gerekiyor. Ve buna istinaden de Türkiye'den görevlendirmeler yapılıyor. Tecrübeli öğretmenler gerçekten gönderiliyor. Hani ben tabii biraz daha ideal olandan söz ediyorum. Şu an sayısını bilmiyorum, keşke onu sorsaydım ama bütün Almanya'da görev yapan yüzlerce öğretmen var. Yani evet. onu biliyorum. Kuzenim de şimdi Berlin'de görev yapıyor. Ben işte birkaç yıl öğretmen olarak değil ama misafir öğretim görevlisi olarak yine aynı, aşağı yukarı aynı statüde Berlin'de çalıştım. Dolayısıyla orada bir kendi içerisinde bir sistematik yürüyor aslında. Bunun tabii ki yine ciddi problemleri var. Üzerinde konuşulup tartışılması gereken. Mesela öğretmenlerimizin orada, zannediyorum bu bertaraf edildi ama öğrencilere yaklaşımları konusunda çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili uzun süre herkes kendince bir takım şeyler üretmeye çalıştı. Biraz el yordamıyla yapıldı bunlar. Oradaki psikolojiyi bilmiyorsunuz, Alman toplumunu bilmiyorsunuz, gidiyorsunuz okula. Belki Almancanız bile yeterli değil. Ama en nihayetinde öğretmenlerin samimiyeti birçok şeyin üstesinden geldi diye düşünüyorum. İlhan'ın bıraktığı yerden şöyle devam edeceğim. Ancak bu işi kavrayan veliler biraz çocuklarını yönlendirebildiler sadece.
Bir sorumuz varmış. Ali Oda telefonda. Ali Bey merhaba.
İyi günler, iyi yayınlar.
İyi yayınlar, teşekkür ederiz, sağ olun. Biraz içerideki ses açabilir misiniz arıyorum. Arkadaşlar? Ali Bey, biz çok zayıf
43
duyuyoruz.
43 yılını dolduruyorum Almanya'da.
Evet.
Önce hocamın şu sorusuna cevap vererek, Almanya hangi dili öğrenirse o dilden dünyaya bakar açısı katiyetle katılmıyorum. Ben 3-4 dil bilen ve çok kitap okuyan bir insan olarak... İnsan kendi yetiştiği doğrularıyla dünyaya bakar. Yoksa bildiği dille değil. Bir. İkincisi, Almanya eğer bize sesini yükseltiyorsa bunun nedenleri var. Ne yaptık da bize seslerini yükseltiyorlar? Örnek veriyorum. Şu anda Almanya'da öğretmen, iş adamı, değişik insanlar gruplaşmışlar. İkişer, üçer kişilik kapı kapı dolaşıp kendi zihniyetlerine, aile içerilerine birkaç aileyi çağırarak her gün insan yetiştiriyorlar kendi zihniyetlerine göre. İşte Almanlar buna karşı çıkıyorlar. Yoksa bizim normal inancımıza, kültürümüze istinaden böyle bir şey yok. Geçtiğimiz cuma, cuma namazı hutbe arası Hanau. Hanau, Frankfurt yakınlarında bir ilçe. Hanau belediye başkanı geldi. Bizim Ramazanımızı kutladı. Bizimle yemek yedi. Biz artık bunları kavramamız lazım. Eğer bir yanlış oluyorsa yanlışı kendimizde aramamız lazım.
Teşekkür ederiz Ali Bey. Biz hocalarımızla açmış olduğunuz konuyu paylaşacağız. Görüşmek üzere.
Oldu, iyi yayınlar. İyi günler. Teşekkür ederim.
Hoşçakalınız. Buyurunuz hocam.
Yani Ali Bey neye şahit oldu ben bilmiyorum tabii. Öyledir kuvvetle muhtemel kendi bakış açısıyla. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gönderdiği öğretmenler yasal çerçeve kendi sorumluluk sahalarında bu şekilde hareket etmezler, edemezler. Onun kastettiği başka birileri olmalı. Yani öyle olmadığına en azından şahit olduğu şeyin devletin resmi öğretmenleri marifetiyle olmadığına adım gibi eminim.
Evet.
Az evvel kaldığım yerden bitireyim, sözü sana vereyim hocam. Ciddi fedakarlıklarla görev yapıyorlar. Sadece şöyle sıkıntılar var. Türkçe ve Türk kültürüdür şeylerin dersin adı. Anne babalardan çoğunlukla bir diretme yoluyla bu çocuklar bu derslere giderler. Hani hepimiz için de öyledir. Bir şey için gayret sarf ediyorsak, bunun eğer öğrenciysek karnemizde bir karşılığının olmasını bekleriz. Takdir ya da tenkit bekleriz. Türkçe ve Türk kültürü dersi için bu şekilde cereyan etmiyor. Çünkü neredeyse gönüllülük esasına göre bu dersler devam ediyor.
Hatta karnede bile yeri yok mu?
Yeri yok. Değil mi hocam?
Evet.
Yeri yok.
Bazı eyaletlerde, bazı okullarda olabiliyor. Karnede de yeri olabiliyor. Evet. Yabancı dil statüsünde.
Dolayısıyla tam da senin dediğin gibi aslında öğrenci açısından da hoca sürekli kendisini öğrencilere ispat etmesi gereken, sürekli şirinlik yapması gereken, halbuki Alman öğretmenlerde böyle bir şey yoktur. Yani Alman öğretmenler son derece disiplinlidir. Hatta ben bir şey aktaracağım. Az evvel bahsettiğim görevlendirmemiz sürecinde oğlum ilkokul 1'de idi. İlkokul 1'i bitirdi. 2. sınıfa biz Almanya'dan devam ettik. Yani tek kelime Almanca bilmeyen bir çocuğu götürdük. Alman okuluna, sınıfına teslim ettik. Frau Scholl çok hoş bir hanımefendiydi. Yani çok iyi karşıladı gerek bizi gerek Berkay'ı. Ama tabii burada da işte kişisel yapılar devreye giriyor. Bir müddet sonra matematik öğretmeni, yani Almanca'da 3 söyleyemiyor, biraz daha V'ye kaçıyor diye tepki gösterdi. Yani saçma sapan bir durum ile karşılaştık. Dolayısıyla bizim öğretmenlerimiz orada belki bütün eksikliklerine, gediklerine rağmen samimiyetle vazife yaptıklarına ben şahidim.
Evet, bu kesinlikle böyledir. Ali Bey'in bahsettiği, verdiği örnek de öğretmen olamaz zaten. Diğer dil ile ilgili dünyaya bakışımızı şekillendirir konusuna kısaca değineyim. Ali Bey'e de cevap vermiş olalım. Bir Türkçe kavramı alsın. Bu örneği hep veririm. Sabır kavramını ele alsın. Bir de onun Almanca karşılığını ele alsın. Geduld. Bunları da iki farklı oda olarak düşünsün. Sabır kapısını açsın. Ne görüyor Ali Bey? Geduld kapısını açsın, ne görüyor Ali Bey? Şimdi Ali Bey daha önce ana dili Türkçe olduğu için ikisini de görebilir muhtemelen. Ama o kültür içinde doğmuş bir çocuk sadece Geduld kapısını görür. Sabır kapısında ne var göremez. Dolayısıyla dili dünyamızı dil şekillendirir. Bu bilimsel olarak da ispatlanmıştır zaten. Dil bilimcileri belki dili bir formül olarak görebilir. Ama interdisipliner yaklaşımda dil ve sosyal aidiyet ve kültürel aidiyet birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Doğru. Bu böyledir.
Ben İngilizce yeni öğrendiğim zamanları hatırlıyorum hocam. Bana demişlerdi ki kendi kendine konuştuğunda evet İngilizce konuşmaya başladın sen gerçekten bunu öğrenmişsin demişlerdi.
Evet.
Evet uzun yıllar sonra gerçekten iç konuşmalarımı İngilizce yaptığımda evet doğru. Dediğiniz şey çok doğru aslında sabır ve geduld. Yani kelimeler bizim kültürle beraber yüklediğimiz anlamla çoğalıyor evet. aslında bir kelime ama biz orada neler görüyoruz, neler evet. hissediyoruz tek bir kelimeyle. Ama diğer kültürde o kelime başka şeyleri çağrıştırıyor. Evet. Yani derinlikler farklılaşıyor değil mi hocam?
Evet. Ve siz eğer gerçekten iki kültürlü iseniz yani iki kültürü de bir arada yürütüp iki dili de koruyarak ki bu olması gereken bir şey. Bizim istediğimiz çocuklar Türkçe konuşsun, Almanca konuşsun değil. İkisini de bir arada yürüten çocuklar ancak çok kültürlü olabilir.
Evet.
Bir dili bırakıp diğer dili öğrenenler sadece A'dan B'ye geçmiş olur. Geçiş yapmış olur. Bunu söylemek istedik.
Evet. Hocam peki biraz da çözüm önerilerine gelelim. Yani ailelere neler tavsiye ediyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor?
Çözüm çok zor çünkü Türkçeyi önce ailelere Türkçenin önemini anlatmak zaten zor.
Bu işin zorluğu hakkında biz gelirken konuştuk kendi aramızda da sohbetimizde evet.
Bizimle de paylaşıyoruz.
Bence önce bilgiyle yani dil nedir onunla ilgili bir bilgi edinmek gerekir. Dilin sadece konuşma aracı olmadığını öğrendikten sonra başka ne işlevleri görür onu bir öğrenmek gerekir. Ondan sonra zaten acı hissetmek gerekir. Yani o acıyı hissedemiyorsanız çocuğunuz okula gittiğinde dilini kaybettiğini ne şahit oluyorsunuz ve hiçbir acı hissedemiyorsanız zaten sizin için yapabileceğimiz
bir şey yoktur.
Evet, tercihini kendinden vazgeçmek yönünde kullanana hiçbir öneri, hiçbir müdahale sunamazsınız. Ancak sizde o koruma bilinci varsa zaten bir şekilde bir yolunu bulup çocuğunuza kitap okursunuz, onu yönlendirirsiniz, özel dersler alırsınız, bir yerde korumak istersiniz dilini. Onlar da yapabiliyor. Ama
bir de
çok
de,
zor.
Hani Türkçe dediğinizde de hocam, Türkçe sadece işte çocukların evde, bizim şu anda Türkiye'deki çocukların evet. evde öğrettiğimiz Türkçe değil ki.
Evet.
Şimdi işte benim kızım birinci sınıfa başlayacak. Onunla beraber Türkçe dersi olacak bu çocuğun.
Tabii.
Ortaokulda ben işte edat, zarf, bilmem bunların hepsinin cümlenin öğelerini ayırmak, sonra kompozisyon yazmak.
Evet.
Bunların hepsi Türkçe'yi besleyen şeyler. Yani
tabii.
bu dili öğrenmek çok kolay bir şey değil. Yani anne
değil.
Baba evde nasılsa konuşuyor dediğinde Türkçe konuşuyor sayılmasın o.
Zaten bir dilin yok olmasının ilk göstergesi sadece aile içinde konuşuluyor olmasıdır.
Evet.
Çünkü
ama dili bilmek ayrı bir şey.
Şimdi okul hem yazı diline geçiş hem akademik dile geçiş. Grameri öğreniyorsunuz. Dili sürekli teşvik ediliyor. Sürekli işte etkinliklerde bulunuyorsunuz. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Okul dilin gelişmesinde eğer okul varsa olmazsa olmazıdır zaten.
Tabii.
Bir dil sadece evde konuşuluyorsa o ailenin dil potansiyeline göre gelişebilir.
Bir de o var,
de o var ki
doğru.
bizim işte Almanya'daki daha çok kırsal kesimden oraya gitmiş nüfusumuz var ve onların dil potansiyelleri zaten
sınırlı.
Sınırlı. Her nesil bir önceki neslin Türkçesinden yararlanarak daha az Türkçe konuşuyor hocam. Durum bu.
Çok güzel. Her nesil bir önceki neslin Türkçesinden yararlanarak daha az Türkçe konuşuyor.
Evet,
konuşuyor.
Gerçekten böyle.
Durum bu.
İtiraz varsa Almanya'dan. Evet, telefon bekliyoruz biz. Evet, bunun dışında hocam koruma ve sürdürebilme eğilimlerinde sizin yani Türkçeyi koruma ve sürdürebilme eğilimleri konu başlığında anlatmış olduklarınız galiba hop diye çöpe atmam gerektiğini söylüyor bana değil mi?
Yani burada şimdi bize eğer dil için endişe duyan illaki insanlarımız var hala. Bunlar aslında ilgili kapıları da çalıyorlar. Ama devletin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de biraz daha aktif destek vermesi gerekir. Ama orada da işte Alman Ali Bey'in çok övdüğü Alman mantığı karşılarına çıkıyor. Burada bir klasik, çok önemli bir örnek var. Almanya'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Köln konuşmasında Almanya'da da Türk lisesi olsun konusunu gündeme getirmişti. Buna bütün siyasetçiler bu uyumu engeller diye tepki göstermişti. Türkiye'de lise, Alman lisesi var, Almanya'da da Türk lisesi olsun. Diğer yandan bakıyorsunuz, orada Yunan lisesi var, Yahudi lisesi var, niye Fransız okulları var. Neden Türk lisesi olmaz?
Evet.
Bunun bir nedeni kanaatimce Türk nüfusunun yoğun olması. 3 milyona yakın nüfus var ve bunların diğer azınlıklara göre daha büyük bir tehdit oluşturmasıdır. Evet. İkinci bir nedeni de daha farklı bir medeniyetten ya da kültürden gelmeleridir.
Evet.
Bunların ikisi.
Tam yani, kıvama getirmişken ne gerek var bunun diye bir düşünce mi oluşuyor acaba?
Belki ileride Türk nüfusu azaldığında, beşlerin, %5'in altına düştüğünde, Türkler sadece isimleri Türk olarak Almanya'da yaşamaya başladığında, buradan belki işte küreselleşme, küresel gelişmelerle Türkler gittiğinde, yeni Türkler, onlar belki okullarını açabilirler. Ama şu an itibariyle imkansız. Alman devleti bu insanlara Türk okulları zaten var diye karşı çıkıyor. Bu Türk okulları da bizim Almanya'da Türk kökenli insanların açtıkları özel okullardır.
Evet.
Bu okulların yaptığı da şudur. İşte siz bir yolda gidiyorsunuz. İşte Alman okuluna giden bir yolda gidiyor.
Evet.
Hızla ilerliyor. İşte Alman light kultur, işte öncü kültüre doğru. Yan yolda da bizim Türk kökenli girişimcilerimizin açtıkları okullar var. Bu paralel bir çizgi gibi duruyor. Ama bir bakıyorsunuz o yan yola giren öbür arabayı bile sollamış. Neden? Çünkü o okullar Alman eğitim sistemine göre ve çocukları teneffüslerde bile birçoğunda Türkçe konuşmayı yasaklayan okullar. Dolayısıyla Almanya'da Türkçeyi savunmak çok zor bir şey.
Anne babaların herhalde o acıyı biraz hissetmesi gerekiyor. Biraz bu işe kafa yormaları gerekiyor. Bu anlamda bu interaktif fırsatlardan da istifade etmek lazım. Ben İlhan Hoca'nın çaba sarf ettiği o ana dilim Türkçe web sayfası var. Orada bir takım paylaşımlarda bulunuyorlar. Onu söylemiş olayım.
Tamam.
Yine kısa bir sürede olsa biz Turkuaz Avrupa isimli bir dergi ile genç nüfusa ulaşmaya çalıştık. Bir 3 yıl kadar sürdü onun macerası. Şimdi onu yapabilirsek eğer biraz daha sanal aleme aktarmaya çalışıyoruz. Yurtdışı Türkler Başkanlığı bildiğim kadarıyla yine Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarına bir takım fonlar ayırmaya çalışıyor. Onları desteklemeye çalışıyor. Ama bu tabii çok yönlü bir konu. Hem kültür, hem uyum, hem ana dil konusu. Çok cepheli bir savaş. Ümidimizi kaybetmemiş olalım. Olumlu mesajlarla bitirelim en azından konuyu.
Deyin de yani programı baştan sona dinleyin. Ümidiniz kalıyor mu bakalım? Benim omuzlarım çöktü vallahi. Peki çok teşekkür ederiz. Doktor İlhan Karaca, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Doktor Taner Lüleci, tarihçi kendilerine çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Bizi en azından bilmediğimiz bazı şeyleri anlattınız bize. Bizi aydınlattınız. Biz önümüzdeki hafta yine burada olmak istiyoruz. Biz burada kalacağız da. Nurettin Turan programımızı hazırladı. Cihan Aktepe var teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmeyi dileyerek veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.